ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği verilir. Aynı ruh aracılığıyla başka birine bilgili konuşma yeteneği verilir diye okuyoruz. 1. Korintoslar 13. bölüm 8. ayette. Evet, 1. Korintoslar mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam ediyorum. Bu ayette geçen bilgelik, gerçeği anlayış anlamına gelir. Herkesin kutsal kitabı gerektiği gibi anlayabileceğini sanmıyorum. Bu yüzden öğretmenlere, öğretenlere ihtiyacımız var ve Tanrı'nın ruhu bizlere öğretmenler vermiştir. Biliyor musunuz, bazen şu bahane öne sürülüyor. Canım, sen Ali kardeş okumaya, eğitime o kadar çok önem verdiğini söylüyorsun. Ama bak, İsa Mesih'in öğrencilerinin hiçbirinin eğitimleri yoktu. Onlar eğitim görmediler. Pavlus'un dışında. Peki bu doğru mu? Kesinlikle doğru değildir. Evet, onlar çağrıldıkları zaman fazla bir eğitimleri yoktu. Ama düşünün bir kere. Dünyanın en iyi, en bilgeli ve en bilgili öğretmeninden, evrenleri yaratan öğretmeninden 3 yıl boyunca eğitim aldılar. Evreni yaratan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten İsa'nın 3 yılda verdiği eğitimi 3 yıllık İncil okulu, 4 yıllık da teoloji okulu veremez. Bu öğrenciler İsa'dan ders aldılar 3 yıl boyunca gece gündüz. Bunu unutmayalım. Bilgelik Tanrı sözünü anlayıştır. Bilgi gerçeği araştırma, onu incelemedir. Birçok insanın Tanrı sözünü araştırmaya, derinliklerine inerek içindeki mücevherleri bulmaya vakitleri yoktur. İşte bizler Tanrı sözünü araştırıp derinlere indikçe, kutsal kitabın içindeki pırlantaları buldukça başkalarına daha iyi hizmet edebiliriz. 9. ayette yine aynı ruh aracılığıyla birine iman, o tek ruhla başkasına hastaları iyi etmek için ruhsal bağışlar verilir diyor. Kutsal kitap bizlere imanın umut edilenlere güvenmek olduğunu söyler. Bu bir armağandır. Evet, iman da bir armağandır. Bazı insanlarda gerçekten de iman armağanı vardır. Gittiğim, Rabbin sözünü paylaştığım onlarca kiliselerde iman armağanı olan birçok kardeş tanıdım. Bazı kereler kilisede bulunan bu kardeşlerden biri yanıma gelip kolunu omzuma koymuş ve bak Ali kardeşim, bu iş sonunda çok iyi bir şekilde hallolacak demiştir. Ve biliyor musunuz, gerçekten de öyle oldu. Bende ondaki kadar iman yoktu ama onda vardı. İman ruhun armağanlarından biridir. Bir diğerine aynı ruhla hastaları iyi etme gücü verilmiştir diyor. İşte yanlış anlaşılmalardan bir tanesi günümüzde budur. Bu ne demektir? Bunun anlamına bakalım önce. Bunun anlamı hastaların üzerlerine el konulmasıyla hastaların iyileşmesi demektir. Ama bu armağan, değerli dostum, unutmayalım, habercilere, apostollara ve ilk imanlılar topluluğundaki kişilere verilen özel bir armağandı, özel bir yetkiydi. Unutmayalım ki elçiler döneminde İncil henüz tamamlanmamıştı. Yani Tanrı sözü tamamlanmamıştı. Tanrı'nın sözünün henüz tamamlanmamış olmasından dolayı Tanrı bu elçilere özel yetkiler verdi. Özel armağanlar verdi ki Tanrı bu armağanlar aracılığıyla ya da onlara verdiği bu yetki aracılığıyla onların söylediklerinin Tanrı sözü olduğu anlaşılsın. Ve Tanrı bunu bunlarla onayladı. Günümüzde bu armağana ihtiyaç var mıdır? Hayır, yoktur. Çünkü Tanrı sözü elimizdedir. Bizler davamızı direkt olarak büyük doktor olan Rab'be götürmeliyiz. Buradaki herhangi bir erkeği ya da kadını aracı edip ondan ellerini üzerimize koymasını istememiz gerekmez. Bu yanlıştır. Bunun bir yararı da olmaz. Davanızı direkt olarak Rab'be götürün. Artık sizin bir aracıya, herhangi bir kimseye, Ali'ye ya da Veli'ye ihtiyacınız yoktur. Ali'nin ya da Veli'nin elinin sizin üzerine koymasına ihtiyacınız yoktur. Siz Rab'bin çocuğusunuz. Siz direkt Rab'be gideceksiniz. Yüzbaşının İsa'ya gelip kendisinden hizmetçisini iyileştirmesini istediğini hatırlayın. İsa'dan hizmetçisinin üzerine ellerini koymasını istemedi. İsa'dan sadece bir söz söylemesini istedi ve hizmetçisinin böylece iyileşeceğine iman etti. Adamın imanı vardı. O kadar çok imanı vardı ki İsa hayret etti ve size şunu söyleyeyim. İsrail'de bile böyle iman görmedim dedi Luka 7:9. Bu yüzden davanızı, sorunlarınızı, hastalığınızı direkt olarak büyük doktora yani Tanrı'ya götürün. Aracıya tekrar söyleyeyim. İhtiyacınız yoktur. Onun bunun eline de ihtiyacınız yoktur. Sözde iyileştiricilere gitmeniz Rabbe olan imansızlığınızı gösterir kardeşim. Anladınız mı? Eğer Ali'den bir medet umuyorsanız, Ali'nin eline el koymasına güveniyorsanız, bu sizin Rabbe güvenmediğinizin bir işaretidir. Niçin Rabbe gitmiyorsunuz? Biliyor musunuz? Mucizeler, mistik şeyler, şifa, iyileşme öyküleri insanların ilgilerini her çağda, her zaman yoğun bir şekilde çekmiştir ve halen çekmektedir. Kutsal kitabı incelediğimizde üç tür ruhsal armağanla karşılaşırız. Efesoslar 4. bölümde armağanı olan kişilerin kategorisine rastlanır. Neydi bunlar? Elçiler, peygamberler ve müjdeciler ya da pastörler ve öğretmenler. Bu kişilerin kendileri Mesih'in kiliseye armağanı olarak tanımlanmaktadır. İkinci olarak kalıcı ve öğretici armağanlara değinilir. Peki bunlar nedir? Bilgi, bilgelik, peygamberlik yani yetkili öğretiş, öğretmenlik, yüceltme, iman, ayırt etme, merhamet gösterme ve yönetme. Üçüncü olarak geçici işaret armağanlarına yer verilir kutsal kitapta. Bunlar ilk dönemdeki toplulukta Tanrı'nın sözünü doğrulaması için imanlılara yani elçilere verilen özel armağanlardı. Bunu tekrar vurgulayayım çünkü çok önemli. Bu armağanlar ilk dönemdeki toplulukta Tanrı'nın sözünü doğrulaması ve onaylaması için o imanlılara verilen özel armağanlardı. Neydi bunlar? Peygamberlik, mucizeler, iyileştirme gücü ve dillerin ve dillerin yorumuydu. Bu armağanların özel bir amacı vardı. Elçilerin Tanrı'nın gerçeğini ilettiklerini kanıtlıyordu. Tanrı sözü yazıya döküldükten sonra, Tanrı sözü tamamlandıktan sonra bu armağanlara artık gerek kalmadı ve sonlanmış oldu. Yani ortadan kalktılar. Bakın, otobanlarda telefonu gösteren işaretler vardır. Şimdi arabanız diyelim ki yolda kaldı. Yolda kaldığı için arabanızdan inip o telefona ulaşmanız gerekir. Evet, günümüzde şimdi cep telefonları var ama hala o yollarda bu şeyler var, otobanlarda bu işaretler var. Şimdi bu okun olması çok önemli. Çünkü bu oklar size telefonun nerede olduğunu gösterir. Çok çok önemli bu ok. Yoksa bu telefonun hangi yönde olduğunu bilemezsiniz. Şimdi diyelim bu oku izlediniz ve gidip telefonu buldunuz. Şimdi telefona sahip olduktan sonra, telefonu bulduktan sonra bu ok işaretlerinin artık bir değeri, önemi kalır mı? Kesinlikle hayır. Siz ulaşmak istediğiniz hedefe ulaştınız. Siz telefonu buldunuz. Bulduktan sonra artık o işaretin bir anlamı, değeri yoktu. Bu, işte bu iyileştirme, bu tür geçici belirtiler, mucize ve belirtiler için de geçerlidir. Tanrı sözü tamamlandıktan sonra, o zaman artık bu armağanlara bir gerek kalmadı. Kutsal kitabın mucize armağanı neydi? Biraz da buna bakalım. Mucizeler ve iyileştirme, az önce de vurguladığım gibi, Tanrı'nın sözünü doğrulamak ve onaylamak amacıyla verilmiş sıra dışı armağanlardı. Asıl mucize yapan Rab İsa Mesih'ti. Temel olarak ise üç tür mucize yaptı. İyileştirme, ölüyü diriltme dahil, cinleri çıkarma, bu da çoğu kez iyileşme ile sonuçlandı ve doğaya ilişkin mucizeler, balık ve ekmek çoğaltma, denizin üzerinde yürüme, denizi sakinleştirme. Müjde İsa'nın bu mucizeleriyle doludur. Yuhanna şöyle yazar. Öte yandan İsa'nın yapmış olduğu başka pek çok iş vardır. Bunlar ayrı ayrı yazılmış olsaydı sanıyorum yazılan kitaplar dünyaya bile sığmazdı. Yuhanna 21-25. Tüm bu mucizeler İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu iddiasını kanıtlıyordu, ortaya koyuyordu. Mesih'in işinin sona ermesinin sonucunda elçiler onun bildirisini yazıya döktüler. Tanrı onlara desteğini göstermek için iyileştirme ve cinleri çıkarma yeteneği verdi. Yeni antlaşmada İsa'dan başka birinin dua ile ilgili bir mucize yaptığından söz edilmez. Elçiler hiçbir zaman yiyecek yaratmadı. Elçiler hiçbir zaman denizi sakinleştirip suda yürümedi. Petrus bir kez suda yürüdüğünde İsa ona yardım etmişti. Bu olayın tekrarlandığına ilişkin hiçbir kayıt yoktur. Evet, mucize yapma gücü özel olarak elçilere verilmişti. İsa'nın 12'lere olan vaadi madde 10. bölüm 1. ayette verilir. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Kötü ruhlar çıkarsınlar, her tür hastalığı ve zayıflığı sağlığa dönüştürsünler diye. Pentekost günü imanlılar bir aradayken kutsal ruhun gelip imanlıların varlıklarında, yüreklerinde konut kurduktan ve kilise çağı başladıktan sonra elçiler bu iki armağanı göstermeye devam ettiler. Elçiler mucizelerle iç içe olduğundan Pavlos Korintos'taki imanlara şunu söylemişti. Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi. Elçiliğimin kanıtları diyor Pavlus. Nasıl gösterildi? Belirtiler, harikalar ve mucizelerle. İncil'in Yunanca aslından çağdaş Türkçe'ye çevirisinde şöyle diyor. Gerçek haberciye özgü belirtiler tüm katlanışla aranızdayken belgelendi. Belirtiler, göz kamaştırıcı eylemler, güçlü işler. 2. Korintoslar 12, ayet 12. Bununla tam olarak neyi anlıyoruz? Belirtiler, mucizeler, elçilerin hizmetiyle sınırlıydı. İbraniler 2. bölümde Tanrı'nın elçilere verdiği belirtiler ve mucizelerle buna tanıklık ettiği yazılıdır. Mucizevi armağanlar normal bir imanlının ya da elçiler dönemindeki topluluğun denetiminde değildi. Yalnızca elçilerin işlerinin kanıtıydı. Kiliseyi kurmada Tanrı tarafından görevlendirildiklerini gösteriyordu bunlar. İlk dönemdeki toplulukla sınırlıydı ve onlar gidince bu bitti. Daha doğrusu Tanrı sözü tamamlanınca artık bunlara gerek kalmadı. Mucize olarak çevrilen sözcüğün Yunancası dynamistir ve güç anlamına gelir. Yeni antlaşmada 118 kez geçer. Fiil biçimi 209 kere. Mucize armağanı için 1. Korintoslar 12:10'da da geçen sözcüktür. Dynamis sözcüğü tüm yeni antlaşmada güç olarak çevrilmiştir. Güç armağanı da denebilir. Bunun anlamı nedir? İsa bunu anlatmak için en açık anlatımı kullanmıştır. İsa tüm yaşamı boyunca şeytanla karşılaşmış ve gücü yani dünamis ile onu def etmiştir. İsa'nın sık sık gücüyle cinleri kovduğunu okuyoruz yeni antlaşmada. Her durumda İsa'nın güç armağanı şeytanın krallığını yenmede kullanılmıştır. Bu halde güç armağanı cinleri kovmayı sağlamaktadır. Elçilerin ve Filipus'un yaptığı da buydu. Elçilerin işleri 19-12, 8, 6 ve 7. Dolayısıyla elçilerin mucizeleri iyileştirme ve cin çıkarmaya yönelikti. Günümüzdeki iyileştirme ve cin çıkarma iddiaları elçiler döneminin bir uzantısı değildir. Bu durum Tanrı'nın mucizedeki amacı olan yeni vahiyi doğrulama özelliğinden de yoksundur. Bakın kardeşler, hastalık ve bunun sonucu olarak da ölüm, Aden bahçesinde insanın düşmesinden bu yana sorun olmayı sürdürmektedir. Binlerce yıldır acıları azaltma çabaları insanoğlunu uğraştırmıştır ve uğraştırmaktadır halen de. Hastalık ve ölüm, Adem'den bu yana herkesi etkilemektedir. Yalnızca Hanok ve İlyas ölümden kaçabildiler. Yalnızca İsa ölümü yenip yücelik içerisinde dirildi. Onların dışında milyon değil, milyarlarca insan hastalık ya da kazadan ölmektedir. Bugün dünya nüfusu 7 milyara yaklaştı ve bunların hepsi aynı yolun yolcusu. Bundan kendisinde iyileştirme gücü olduğunu söyleyen kişiler bile özgür değildir. Onlar da ölecektir, hastalanacaktır. Kısacası kim olursa olsun herkes hastalık ve ölüm yolundadır. Bir şey daha ekleyeyim burada size. Eğer bana verilen armağanların dışında bir ruhsal armağan seçebilecek imkanım olsaydı, o zaman neyi seçerdim biliyor musunuz? İyileştirme armağanını seçerdim. Sayısız kere şifa verebilmeyi istedim. Bakın geçenlerde bir kız kardeşin babası bir felç geçirdi. Bu kız kardeşi ağlıyor, çok üzüldüm. Eğer bende böyle bir seçenek olsaydı, evet şifa vermeyi seçer ve gidip en azından bu kız kardeşin babasını iyileştirirdim. Hastanede kan kanserinden ölen çocukların ölümünü izleyen üzgün anne babalarla birlikte oldum. Her yerini kanser kaplayan bir arkadaşım için dua ettim. Münir kardeş için dua ettim. Onun karaciğerine kanser sıçramıştı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren gençlerin yanında oldum. Araba kazasında ezilen insanları gördüm. Komada makineye bağlı insanları izledim. Başarısız bir kalp naklinden sonra zayıflayıp ölen yakın bir arkadaşımı gördüm. Hastalık ya da kaza sonucu sakat kalan, ağrılar çeken, şekil bozukluğu ile doğanları gördüm. Kolları bacakları kesilen ya da kolsuz bacaksız olan çocukları, insanları gördüm. Her keresinde bu insanlar için dua ettim tabii ki. Ama onları iyileştirmek isterdim. Ama biliyordum bunlar bende yok. İyileştirme armağanına sahip olmak ne güzel olurdu değil mi? Bir hastaneye gidip hasta ve ölümle boğuşan insanların arasında dolaşıp onları iyileştirivermek ne güzel olurdu. Bu güce sahip olan kişileri uçaklarla hastalıkların yaygın olduğu bölgelere götürüp oraları temizlemek ne güzel olurdu. Kanser, verem, AIDS gibi sorunları da ortadan kaldırıverirdim. Peki şimdi size sorayım. Aklınızı, mantığınızı biraz kullanın. Niçin kendisinde iyileştirme armağanı olduğunu söyleyen bu insanlar, öğreti veren bu insanlar bu işlere kalkışmıyorlar? Sözüm ona, kendisinde iyileştirme mevhibesi olanlar neden en büyük ihtiyacın olduğu yerlere gidip iyileştirmiyorlar? Önce kendi bölgelerindeki hastanelerden başlayıp sonra dünyanın diğer bölgelerine de gidebilirlerdi. Hastaları iyileştirmek için sınırsız fırsatlar vardır. İyileştirme mucizesini savunanlar şöyle diyorlar: bu mucizeler inanmayanları ikna etmek içindir. Güzel. Öyleyse hastanelere gidip iyileştirme yaparlarsa bu daha etkili olmaz mı? Normal televizyonlara çıkıp dünya televizyonlarını yanlarına alıp hastanelere gidip gerçekten o hastaları iyi etmeleri büyük bir sansasyon yaratmaz mıydı? Ancak nedense kendisinde iyileştirme armağanı olanlar kendi toplantı salonlarından ve televizyon stüdyolarından dışarıya çıkamazlar. Armağanlarını hep kendi kontrolleri altında tuttukları ortamlarda sergilemektedirler. Niye hastane koridorlarında bu iyileştirme işini yapmazlar? Niye yapamıyorlar? Neden gitmiyorlar? Neden fakir olan, hastalıklardan dolayı günde yüzlerce, binlerce ölen çocukların bulunduğu Afrika, Hindistan ve Bangladeş'e gidip o çocukları iyileştirmiyorlar? Böyle şeyler yapmıyorlar. böyle şeyler olmuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü iyileştirme gücü olduğunu söyleyenlerin böyle bir gücü yok da ondan. O zaman ne yapıyorlar? Bu insanlar temiz imanlıları, saf imanlıları kandırıyorlar. Bunlar bir yerde, biraz işin derinine indiğimiz zaman diyeceğim ki yalan konuşuyorlar. Böyle şeyler olmuyor. Çünkü iyileştirme gücü olduğunu söyleyenlerin böyle bir gücü yok da ondan. Bırakın onları. Bakın bu sözleri söyleyenler, yani kendilerinde iyileştirme gücü olduğunu söyleyenlerin bir yüzlerine bakın. Hepsinde kalın kalın gözlükler vardır. Önce kendi o gözlerini iyi etsinler. Ha, bunu da yapamazlar. İyileştirme gücü Tanrı'nın sözünün doğruluğunun kanıtı olarak geçici bir süre için verilmiştir kardeşim. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kutsal kitap tamamlandıktan ve Tanrı'nın sözü olduğu anlaşıldıktan sonra iyileştirme armağanı sona erdi. İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren Hristiyanlar ve putperestler yüzyıllardır ortalarda dolaşmaktadırlar. Bakın tarihte Roma Katolik Kilisesi iyileştirme gücüne sahip olduğunu iddia etmiştir. Vaftizci Yahya'nın ya da Petrus'un kemikleriyle, haç parçalarıyla, Meryem'in sütüyle insanları iyileştirdiklerini söylüyorlar ve bunu öne sürüyorlardır. Yugoslavya'da 1981'de güya 6 çocuğa görünen Meryem'den mucizevi şifa beklemektedirler bu insanlar. Biliyor musunuz? İyileştirme iddiasında bulunan çok topluluk ve kişiler vardır. Radyo ya da televizyonunuzu açın. Gece ya da gündüz olsun, sizi iyileştireceğini söyleyen birisini duyabilirsiniz. Çok değerli tanrı bilimci ve yorumcu olan John MacArthur şöyle diyor. Eskiden karısı kilise pastörü tarafından kanserden iyileşen biriyle konuştum. Şimdi karın nasıl diye sordum. O da öldü dedi. Öldü mü? İyileştikten ne kadar sonraydı? 1 yıl sonra. Değerli kardeşim, bu türden vakalara ben 40 yıldır tanık oluyorum ve görüyorum. Size sadece bu şifa ve mucizeyi öğreten ve bu öğretinin kurucuları sayılan birkaç kişinin hazin sonları hakkında birkaç bilgi vereyim. Sanımca isim vermeme gerek yoktur. Ama isteyen olursa o isimleri verebilirim. Bir tanesi, Tanrı'nın kendisini çocuk felcinden iyileştirdiğine inanıyordu. Bu şifa olayına inanan kimse. Ancak bacaklarından biri diğerinden daha kısaydı ve uygun ayakkabılarla bile güçlükle yürüyordu. Bu adam ve topluluğu tıbbi tedaviyi kara büyüyle eş tutup reddediyordu. Doktorun tedavisine girmek, şeytanın etkisine girmek gibiydi bu adam için, bu topluluk için. Topluluktaki annelere hastaneye gitmeyip evde doğum yapmaları söyleniyordu. Bu olay Amerika'da oluyor, düşünün bir kere. Bu yüzden birçok anne ve çocuk öldü. Aslında yıllar içerisinde 90 kadar kilise üyesi tedavi edilip iyileşebilecekken onlar buna hayır dedikleri için yaşamlarını kaybettiler. Tüm ülkede bu adamın öğretişleri sonucu toplam kaç kişinin öldüğü gerçekten bilinmemektedir. Yine bu topluluktan 15 yaşındaki bir kızın tedavi edilebilir bir hastalıktan ölmesinin ardından anne babası kusurlu bulunup 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ve bu öğretiyi veren adam da bu duruma yardımcı olmaktan suçlu bulunmuştu. Sonra bu adam 8 Aralık 1984 yılında bacak yaralarının kalp yetmezliği ve zatüreye yol açması sonrası ölmüştü. Bu adam sonuçta kendi öğretisinin kurbanı olduğu korkunç acılar içerisinde hayatını kaybetti. Başka bir tanesi, sözüm ona, bu iyileştiricilerden bel fıtığından çok büyük acılar, sıkıntılar çekmiş, doktora gitmemiş ve en sonunda da artık bu acılara dayanamayınca doktora gitmek zorunda kalmıştı ve doktor çok geç demişti. Ve bu insan acı çeke çeke, elem çeke çeke öldü. Hristiyan televizyon kanallarında birçok olay gösterilmektedir. bu insanlar. İman tohumu sunusu adıyla sizin kişisel iyileşmenize yarayacak bağışlar, yani paralar toplamaktadır. Büyük bağışta bulunanların büyük şifalar elde edeceğini belirtiyorlar. Kısacası saf ve temiz yürekli olan imanlıları sömürüyor ve kandırıyorlar. Bugün de durum ne yazık ki aynıdır. Bakın, ben Tanrı'nın bir çocuğu olarak ve aldığım sorumluluğun bilincinde olarak Tanrı sözünden anladığım doğru şeyleri kardeşlere bildirmeyi, bazen sert gibi görünse de onlara açıklamayı yerinde ve gerekli görüyorum. Bu bana göre sevginin de sorumluluğun da bir gereğidir. Eğer bunu yapmıyorsak, o zaman bize verilen sorumluluğu yerine getirmemiş oluruz. Paulus 1. Korintoslular 12. bölümün 10. ayetinde şöyle diyor: birine mucizeler oluşturan güçlü işler, başkasına peygamberlik, başkasına ruhları ayırt edebilme yeteneği, başkasına çeşitli diller, başkasına da yabancı dilleri, bu çeşitli dilleri çevirme yeteneği verilir. Bunun açıklaması ve daha sonraki ayetlerin açıklaması bir sonraki yayınımızda.